Ayrım 35.
Tanrı dünyaya ışığı yeniden getirdiğinde ben uyuyordum. Saka uyanmış ötüyordu. Ama ben şekerleme yapıyor, gözlerimi açamıyordum. Birden Francesco'nun sesini duydum uykumda. Ayağa sıçradım. Bir de baktım, yatağında oturuyor. İki odun parçası almış, keman gibi çalıyor. Hatta o muzaffer kıvanç dolu ezgiyi bile, nice yıllar geçti de aradan, unutmadım ben. Sessiz, manastırda oturmuş, yaşlı, bitkin bir halde yazdığım şu an, hepsi kulağımda. Ulu, her şeye gücü yeten Rabbim, övgü sana, ulusun, kutsalsın. Ululuk, kutsallık sana yaraşır ancak. Kimse layık değildir adını ağzına alma. Övgü sana Rabbim, tüm yaratıkların, özellikle güneşin için. Bize günü getiren, ışık veren, büyük ihtişamla yanan güzel güneşin. Bize seni anlatır o, en uluyu. Övgü sana Rabbim, ay ve yıldız kardeşler için. Parlak, değerli, güzel gökteki eserlerin için. Övgü sana Rabbim rüzgar için, bulut ve bize bahşettiğin her türlü hava için. Övgü sana Rabbim su kardeş için. O alçak gönüllü, sevgili ve saf. Övgü sana Rabbim ateş kardeş için. Geceyi onunla aydınlatırsın. Güzeldir, güçlüdür, kıvançlıdır. Övgü sana Rabbim yeryüzü kardeş için. Bizi üstünde tutan, bağrına basan, bol meyve, çiçek, ağaç veren. Övgü sana Rabbim. Sana şükreder, büyük alçak gönüllülükle boyun eğeriz. Beni duyup türküsünü kesmesin diye sürünerek ona doğru yavaşça ilerlemiş, kollarımı bacaklarına dolayıp dinlemiştim. Yukarımızda saka kuşu bakmasını bırakmış, o da dinlemeye başlamıştı. Güneş, ay, ateş ve su alçak gönüllü barınağımıza girmiş, Francesco'nun çevresini almış dinliyorlardı. Ölümün de en sonunda onlarla birlikte girdiğini duymuş gibiydim. Soluğumu tutmuş dinliyordum. Ama Francesco hiçbir şeyi, hiç kimseyi görmüyordu. Başını arkaya atmış, türkü söylüyordu. Hapishane parmaklıkları açılmış, ruhu uçmaya hazırdı. Tanrı bir kez daha ışığı getirdi dünyaya. Doğan gün Francesco'yu dudaklarında bir gülümseme, duvara dayanmış buldu. Bitkindi. Türkü sanki kanıydı da son damlasına kadar akıp gitmişti. Öğleye doğru beni çağırıp dedi, Leo kardeş, Assisi'yi bir daha görmek istiyorum. İki sağlam kardeş bul. Juniper ile Maceo gelsinler, beni alıp götürsünler. Bacaklarım pek zayıf, son kez yürüdüm onlarla. Dışarı çıktım ve Porti Uncula'daki Juniper ile Maceo'ya haber gönderdim. Piskoposa da haber gönderdim. Francesco'nun geldiğini, yolların Perugyalı haydutlarla dolu olduğunu, Francesco'yu kaçırmak için beklediklerini, onun için silahlı adamlar da göndermesini söyledim. Kulübeye yeniden girdiğimde Francesco'nun yeniden ertesi geceki gibi keman çaldığını ve türkü söylediğini gördüm. Bitince bağırdı. Tanrı'ya hastalık kardeş için teşekkürü unuttum. İki odun parçasını yere koyup ellerini göğe kaldırdı. Övgü sana Rabbim hastalık kardeş için. Ağırbaşlıdır, iyidir, insana acır, ruhun maddeden kaçmasına yardım eder. Gözyaşlarımı tutarak dinliyordum. Ey ruhum deyip duruyordum kendi kendime. Ey ruhum ona elveda de artık. Sonsuzca elveda, onu bir daha görmeyeceksin. Elveda, elveda sonsuzca. Juniper ile Maceo geldiğinde vakit akşamdı. Sessizce Francesco'nun ayakları dibine oturdular. Clara hemşire geldi, diz çöktü. Elini ayaklarını öptü, sessizce sağına oturdu. Pika hemşire sendeleyerek girdi. Peçesi altından ak saçı görünüyordu. Topladı onu, sonra oğlunun önünde secdeye varıp kalktı, soluna oturdu. Francesco vecd içindeydi. Ne bir şey işitiyor, ne bir şey görüyordu. Kollarını kavuşturmuş, sırt üstü yatıyordu. Yüzü mutlulukla parlıyordu. Birden zayıf bir hıçkırık sessizliği bozdu. Ama Pika hemşire dudaklarını ısırdı. Hıçkırık duyulmaz oldu. Uyuyor dedi Juniper yavaşça. Uyandırıp da gidelim. Hava kararıyor. Kimse cevap vermedi. Kapıdan bir bahar yeli girdi. Bahçedeki çiçekler açmıştı. Kokuları küçük kulübeye dolmuştu. Eşikte bir kuzu belirdi. Acıklı acıklı meledi ve kaçtı. Anasını arıyor olmalıydı. Hiçbirimiz kıpırdamıyor, konuşmuyorduk. Hepimiz de gözlerimizi Francesco'ya dikmiştik. Birden bana İsa'nın ölü görünüşü gibi göründü. Sanki onu çarmıhtan indirmiş, ilkbahar çiçekleriyle kaplı yere yatırmış ve cansız vücudu üzerinde ağlıyorduk. Dışarıda hava kararır kararmaz Clara hemşire kalktı. Gidelim Pika hemşire dedi. Elveda dedik. Kardeşler alıp götürür onu. Tam zamanı. Gece geldi. Perugyalı haydutlar onu kaçırmak için yolda beklemezler artık. Pika hemşire gözlerini silerek kalktı. Yavrum diye başladı. Ama Clara hemşire kolunu anasının beline doladı. Birlikte tökezleyerek aşağı açtılar. Birden bahçeden gürültülü hıçkırıklar geldi. İki kadın kendilerini tutamamışlardı artık. Francesco gözlerini açtı. İki kardeşi görünce gülümsedi. Geldik mi diye sordu. Daha yola çıkmadık peder Francesco diye cevap verdi Juniper. Daha demin Assisi'deydim diye Francesco içini çekti. San Rufino kilisesindeydim. Renkli camları seyrediyordum. Öyle geldi ki bana. İsa'nın hikayesi sanki orada yazılmıştı. Kurtarıcımız mezar taşını kırıp çıkmış, elinde kurdela göğe yükseliyordu. Kurdelanın üstünde de gök mavisi renginde Pax et bonum yazılıydı. Kalktım. Gidelim. Tanrı adına dedim. Maceo ile Juniper ellerini birbirlerine geçirip oturacak yer yaptılar. Üstüne de Francesco'yu oturttular. O da her bir kolunu kardeşlerin boynuna doladı, dışarı çıktık. Gece mi oldu diye sordu. Evet peder Francesco, yıldızlar var gökte. Hava ne hoş kokuyor. Neredeyiz? San Damiano'nun bahçesinde peder Francesco. Mevsimde bahar diye cevap verdi Maceo. Hemşirelere Allah'ı ısmarladık demek istemez miydin? Ayrılış acı Maceo kardeş, pek acı. Hırsızlar gibi çıkıp gitsek daha iyi olur. Assisi'ye doğru tırmanmaya başladık. İki kadın manastırın dışında bir ağaç altında duruyordu. Bizi görür görmez biri kollarını açarak ileri doğru atıldı. Ama öteki tuttu onu. Ağacın altından tiz bir çığlık duyuldu. Sonra her şey durgunlaştı. Yola koyulduk. İkide bir endişe içinde bakıp duruyordum. Perugyalı haydutlar her an çıkabilir diye. Yolun dönemecinde 5-6 gölge belirdi. Yıldız ışığında silahları parıldıyordu. Mahvolduk diye düşündüm birden. Koştum ne oluyor diye. Neyse Tanrı'ya şükür Piskopos'un gönderdiği askerlermiş. Francesco'ya doğru koşarak gelip ellerini öptüler. Bu silahlar niye diye sordu şaşkınlık içinde. Allah belasını versin o silahların. Perugyalı haydutların sizi kaçırmasından korktuk peder Francesco, dedi başkanları. Beni kaçırmak mı, ne yapacaklar bana? Bilmiyor musunuz, dedi başkanları sırıtarak. Aziz büyük servettir. Düşünün bir, bayramlar, mumlar, adaklar, binlerce ziyaretçi. Leo kardeş diye bağırdı Francesco imdat istermiş gibi. Leo kardeş neredesin, dediğini duydun mu, doğru mu? Her şey olabilir dedim. Şeytandan kurtulmak mümkün peder Francesco ama insanlardan hiçbir zaman. Rabbim al beni diye bağırdı Francesco çaresizlik içinde. Assisi'ye varıncaya kadar da ağzını açmadı bir daha. Piskopos sarayın kapısında ayakta bekliyordu. Francesco'yu oturduğu yerden indirmemize yardım etti. Sonra ileri doğru eğilerek onu alnından öptü. Hoş geldin yavrum dedi. Ümidini Tanrı'ya bağla. Saatin henüz gelmedi. Ümidim elbette ki Tanrı'ya bağlı dedi Francesco. Saatim geldi. Francesco'yu yatırdıkları odanın Assisi'nin damlarına bakan büyük bir penceresi vardı. Bütün kent görünüyordu. Zeytinlik sonra bağlık. Güzel düzenlenmiş ova, çayırlarda kıvrılarak dolaşan ağır dere. Aşağılara doğru San Damiano'nun daha sonra da Portiuncula'nın yerini tahmin edebilirsiniz. Francesco ertesi sabah yatağında kalkıp oturdu ve gençliğinde o kadar çok sevdiği görünümü görünce hüngür hüngür ağlamaya başladı. Anne diye mırıldandı. Assisi, anam benim, sevgili Umbria. Hasırımı aynı odanın bir köşesine yaymamı söylemişti. Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyorduk. İki serçe pencerenin dışındaki saçağın altına yuva kurmuşlardı. Her sabah tan ağrırken erkeği uçmaya, cıvıldamaya başlardı. Dişi kuş herhalde folluğa yatmıştı. Erkek de ötüşüyle ona kuvvet veriyordu. Francesco bana döndü. Leo kardeş diye sordu heyecan içinde. Doğru mudur? İnsan ne zaman gözünü kaldırsa, kulaklarını dikse, mucizelerle dolduğu doğru mudur? Bir taş kaldırmaya gör, altında ıslak karanlıkta, Tanrı'ya kulluk eden yok edilmez bir hayat parçası görürsün. Kanat çırpmaya hazırlanan, minik, alçak gönüllü bir tırtıl. Kelebek olup güneşe uçmaya hazır olan. Bizler, insan varlıkları başka şey mi yapıyoruz sanki? O konuşurken Piskoposluk Sarayı'nın önünde yuhalar, küfürler duyduk. Büyük bir kalabalık toplanmış olmalıydı. Gürültü büyüktü. Kapıya da güm güm vuruluyordu. Herhalde biri bir düzlüğe çıkmış, kalabalığa nutuk çekiyordu. Piskoposun habercisi odamıza girdi. ''Tedirgin olmayın Peder Francesco'' dedi. ''Assisi Belediye Başkanı ile Piskopos kanlı bıçaklı. Her gün buraya halkı topluyor ve tehditlere başlıyor. Kiliseye ayak basmalarını yasak etti.'' Francesco pek tedirgin oldu. Ayıp, ayıp diye bağırdı. Barıştırmalıyız onları. Haberci gider gitmez bana döndü. Leo kardeş, Tanrı'ya söylediğim ilahi hiç bitmiyor. Kalemini al yaz ne olur. Kalemi buldum, yazdırmaya başladı. Övgü sana Rabbim, sana karşı olan aşırı sevgilerinden, düşmanlarını bağışlayanlar için, büyük sevgileri uğruna. Haksızlık ve kavuşturmaya katlananlar kutsaldır. Kutsaldır barışanlar, çünkü sen Rabbim, onlara taç giydireceksin. İstavros çıkardı. Gel Leo kardeş, yardım et, kalkayım. Destek ol bana. Kapıda görünüp halka hitap etmek istiyorum. Hayır, hayır, onlara hitap etmeyeceğim. İkimiz yan yana durup, gönüllerimizden şimdi kopmuş olan şu sözleri türküyle okumaya başlayacağız. Kolunu belime doladım, avluya girdik. Kapıyı açtım. Kudurmuş kalabalık gitmek üzere atılır gibi yaptı ama Francesco'yu görür görmez durdular. Yavrularım dedi Francesco kalabalığı kutsayarak. Çocuklarım, Tanrı birkaç iyi söz söylememi buyurdu. İsa adına izin verin söyleyeyim. Başıyla bana işaret etti. İkimiz de sokak kapısına dayandık. El ele verdik ve avızımız çıktığı kadar okumaya başladık. Övgü sana Rabbim, sana karşı olan aşırı sevgilerinden, düşmanlarını bağışlayanlar için. Büyük sevgileri uğruna, haksızlık ve kavuşturmaya katlananlar kutsaldır, kutsaldır barışanlar. Çünkü sen Rabbim, onlara taç giydireceksin. Piskopos kapıda görünmüştü. Saygıdeğer yaşlı bir adamdı. Halka iyi gözle bakıyordu. Çok geçmeden o da bize katılarak şarkı söylemeye başladı. Mucize de o sırada yer aldı. Belediye başkanı kalabalığı yarıp geldi, piskoposun önünde diz çöktü. İsa adına dedi ve kulu Francesco adına düşmanlığımızı unutuyorum peder ve isteğin üzere hareket etmeye hazır olduğumu söylüyorum. Piskopos pek duygulanmıştı. Eğildi, rakibini kaldırdı, sarıldı, öpüştüler. Görevim beni alçak gönüllü ve iyi olmaya, barış sağlamaya zorluyor dedi. Ama ne yazık ki yaratılıştan çabuk öfkeye kapılıyorum. Sana yalvarırım, bağışla beni. Halk da diz çöküp Tanrı'yı övdü. Sonra herkes Francesco'ya doğru koşup barış getirenin elini ve ayağını öpmeye başladılar. İçeri girdiğimizde Francesco mutluydu, pırıl pırıldı. Duyduğu büyük kıvanç dertlerini unutturmuştu ona. Acı duymadan yürüyebiliyordu. Prens ile büyücü kadının hikayesini bilir misin Leo kardeş? Bir zamanlar yakışıklı bir prens varmış. Kötü bir büyücü kadın onu büyülemiş ve insanları yiyen, korkunç bir hayvan biçimine sokmuş. Herkes ondan nefret ediyormuş. Silahlanmışlar ve onu öldürmek üzere peşine düşmüşler. Bu arada hayvan gittikçe daha da vahşileşiyormuş. Ama günün birinde acı duyan genç bir kız ona gidip ağzından öpmüş. Birdenbire korkunç yüz eriyip kaybolmuş, korkunç hayvanın ardındaysa yeniden yakışıklı prens çıkmış. Halk Leo kardeş, tıpkı o büyülenmiş prense benzer. Francesco'nun bu son başarısı yormuştu onu. Bir an için bütün kuvvetlerini seferber etmişti ve mucizeyi yaratmıştı. Ama odasına döner dönmez kendinden geçerek yatağa düştü. Piskoposun habercisini çağırdım. Gül sirkesini alıp geldi. Francesco'yu ayılttık. Piskopos geldi. Bir doktor çağırayım da sana baksın Francesco oğlum dedi. Benim evimdesin, senden sorumlu benim. Francesco başını salladı, istemiyorum der gibi. Hayata saygı göstermelisin Francesco kardeş diye üsteledi piskopos. Sadece başkalarının ve solucanların hayatına karşı değil, kendi hayatına karşı da. Hayat Tanrı'nın soluğudur. Onu boğmaya hakkın yok. Kutsal itaat adına boyun eğ. Francesco kollarını kavuşturup sustu. Doktor geldi. Gözleri ateş saçıyordu. Sarılıklı bir yüzü vardı. Hastayı soydu, evirdi çevirdi, dikkatle yüreğini dinledi. Tanrı'nın yardımıyla iyileşebilir dedi. Francesco başını salladı. Ya Tanrı'nın yardımı olmazsa dedi. Bence güze ancak çıkarsın peder Francesco. Ondan ötesi Tanrı'nın bileceği iş. Francesco bir an sustu, sonra kollarını göğe kaldırdı. O halde hoş geldin ölüm kardeş. İlk güz yağmurlarıyla birlikte. Bana dönüp gülümsedi. Doğru değil mi Leo kardeş, dedi. Tanrı'ya ölüm için de teşekkür etmeliyiz, öyle değil mi? Kalemini al bir kez daha, benim cefamı çeken yoldaşım. Yaz. Övgü sana Rabbim, ölüm kardeş için. Hiçbir canlının elinden kaçamadığı, öldürücü günahtan ölenlere vah. Kutsaldır ol kişi ki, on emire boyun eğer, ölümden korkmaz, onu sever. Bütün ilahi parçasını bir kağıda yazdım ve mührünü basması, açı çizmesi için Francesco'ya verdim. Kağıdı aldı, baktı, başını salladı. Rabbim, daha çok diyeceklerim vardı diye mırıldandı. Seni daha nice övecektim ama gönlümü, bedenimi bilirsin. Övgü sana her şey için. Kalemi alarak yazdı. Övgü sana Rabbim her şey için. Sonra kağıdın alt köşesine kocaman bir hat çizdi. Bitti diye bağırdı. Şükür her şeye gücü yetene, bana yeter derecede zaman verdiği için. Şimdi Tanrı'nın küçük kuzusu, söyle Pasifiko'ya da laftasını alsın gelsin. Tanrı'ya yaklaşıyorum. Yoruldum. Şimdi tek istediğim bir şey var, o da türkü okumak. Adam gönderdim, akşama doğru Pasifiko laftasıyla geldi. Francesco onu açık kollarıyla karşıladı. Tanrı'nın ozanı, insanın gerçek ağzı, hoş geldin. Laftayı indir bakalım omuzundan. Al şunu, şu kağıt parçasını ve üstünde yazılı olan türküyü oku. Ben de okuyacağım. Yanımdaki Tanrı'nın küçük arslanı da, hücremizin dört duvarı da okuyacak. Taşlar, harç ve resimler, hepsi birden okuyacaklar. Çok geçmeden hücremiz gür sevinç sesleriyle çınladı. Pencere açıktı, güneş batmak üzereydi. Işık ağaçların yapraklarından damlıyordu. San Rufino'nun çanı akşam duasına çağırıyordu. Sesi sonsuz bir tatlılıkla havaya dökülüyordu. Francesco'nun sesi gittikçe daha gür çıkıyordu. El çırpmaya başlamıştı. Hırkasının altından baştan başa yaralı bereli vücudu oynuyordu. Bütün bunların ortasında kapı açıldı. İçeri psikopos girdi. Yüzü asıktı. İsa'nın kutsamasını istiyor San Francesco yavrum, şarkı söyleme. Gelip geçenler durup sizi dinliyor. Yeniden küfre başlıyorlar. Herkese psikoposun sarhoş olduğunu söylüyor. Belediye başkanını yendiğinden cümbüş yapıp zaferi kutluyor diyorlar. Ama Francesco kendini türkünün tadına kaptırmıştı. Psikopos diye cevap verdi. Varlığım yük geliyorsa evinden gideyim. Türkü söylüyorum çünkü yapabildiğim tek şey bu şu anda. Tanrı'ya yaklaşıyorum. Onunla karşılaşmak üzereyken nasıl sevinmem? Haklısın yavrum, dedi psikopos. Ama ötekiler Tanrı'ya yaklaşmıyorlar. Anlamazlar seni. Onlara rezalet gibi geliyor bu. Bu yüzden söyle ama sesini kıs da söyle, duymasınlar. Bu sözleri söyleyip gitti. Pasifiko kardeş, dedi Francesco. Herkes kendi açısından haklı. Psikopos da haklı, biz de haklıyız. Sesimizi kısıp da söyleyelim. Laftayı ver hocam. Ben de çalmak istiyorum. Laftayı kolları arasına alıp acıyan parmaklarıyla ağır ağır çalmaya başladı. Biz de iyice sesimizi kısarak Tanrı'yı öven türkümüze devam ettik. İçimiz yatıştıktan sonra Francesco laftayı Pasifiko'ya verip gözlerini kapadı. Türkü yormuştu onu. Pasifiko ayak ucuna basa basa kapıya yürüdü. Assisi'den gitme, dedim ona. Francesco seni yarın da isteyebilir. Türkü ülkesinde artık o. Ama Francesco ertesi gün başka bir kaygıya kapıldı. Zaman kaybetmemeliyiz, dedi bana bir sabah erkenden. Ölmeden önce kardeşler ile hemşirelere vasiyette bulunmak istiyorum. Hayatımı hepsinin önüne sermek istiyorum. Günahlarımı açıklayacağım. Olur da nelere katlandığımı, ne kadar mücadele ettiğimi duyan bir ruh çıkar, yokuş yukarı tırmanırken cesaret bulur. Kalemini aç Leo kardeş ve yaz. Bütün gün Francesco'yu dinledim ve yazdım. Bazen pek duygulanıyordum. Bazen gözlerimi silmek için durmak zorunda kalıyordum. Bazen de duran Francesco oluyordu. Sözler heyecanını dile getiremediğinden ağlıyordu. İlkin gençliğini anlattı. İpekliler, kadifeler içinde, başında kırmızı bir tüy, geceleri arkadaşlarıyla kapı kapı nasıl dolaştığını, parti parti nasıl gezdiğini, pencere altlarında nasıl dikilip sevgililerine serenat yaptığını, sonra nasıl küstahlaştığını, düşman öldürerek ün kazanmak için nasıl savaşlara katıldığını, sonra şövalye olup Assisi'ye nasıl döndüğünü anlattı. Derken bir gece Tanrı'nın sesini duyup nasıl korktuğunu yazdırttı. Rabbim beni kurtarmaya tenezzül buyurdu, dedi. Beni, Assisi'li Francesco'yu bak nasıl kurtardı. Ben hala günah içinde debelenip dururken cüzdanlılara karşı büyük nefret duydum. Tanrı beni içlerine attı. Onları öpmemi, soyup yaralarını yıkamamı buyurdu. Onları kucaklayıp öpüp de yaralarını yıkayınca dünya değişir gibi oldu. Eskiden bana çok acı gelen şey tatlılaştı, ballaştı. Çok geçmeden dünyadan eli tek çektim. Bu boş dünyayı ve bütün nimetleri bırakıp yüreğimi ve gönlümü Tanrı'ya verdim. Tanrı bana kardeşler verdi ve kutsal İncil yoluyla kendi hayatıma ve onların hayatına nasıl düzen vereceğimi açıkladı. Benimle gelmeyi kabul edenlerin her şeyden önce varlarını yoklarını dağıtmaları gerekiyordu. İçi dışı yamalı tek bir hırka ile düğümlü bir ipimiz olacaktı. Çıplak ayak yürüdük. Hepimiz saftık. Okuma yazma bilmiyorduk. Her birimiz bir ötekimize boyun eğiyordu. Ellerimle çalıştım. Yine de isterim ki bütün kardeşler namuslu bir iş için öğrenip çalışsınlar. Para kazanmak için değil, örnek olsunlar diye ve tembellikten kaçınsınlar diye. Çalışarak kazanamadığımız zaman ancak kapı kapı dileniriz. Tanrı bana bu selamı yolladı. Daima Pax et bonum diyelim. Bütün gün ve ertesi gün Francesco gözleri kapalı oturdu ve bütün hayatını anlattı. Soluk soluğa kanlı ayaklarla çıktığı dik, korkunç yokuşu anlattı. Avuntu bulamadan ölen babasını, rahibe olan soylu anasını, Clara hemşire ile kardeşleri bir bir anlattı. Roma'da karşılaştığı ateşli İspanyol misyoneri Dominik'i, sonsuz kentte etine Fransisken entarisi giyen ve ayaklarına kapanan Jacopa kardeş dediği soylu kadını anlattı. Roma'daki minik kuzu olayını da yazdırttı. Kasabın biri omuzuna vurmuş, hayvanı kesmeye götürüyordu. Francesco arkasından gidiyordu. Korkan hayvancık ona bakıyor, bakıyor, imdat istermiş gibi inildiyordu. Francesco'nun yüreği sızladı hayvancağıza. Kasaba koşup sarıldı ve bağırdı. İsa'nın, sevginin adına bu kuzuyu kesme. Vahşi kasap kahkaha kopardı. Ya ne yapayım onu diye sordu. Onu bana ver kardeşim. Tanrı defterine iyi iş yaptın diye yazar. Öteki dünyada bir sürü armağan eder sana. Neler diyorsun diye bağırdı kasap. Sakın bahsettikleri şu Francesco sen olmayasın. Assisi'li mucizeler yaratan. Ben Assisi'li günahkar Francesco'yum. Mucize kim, ben kim? Ben günahkarın biriyim. Ağlayan bir günahkar. Ağlıyorum kardeşim ve bu kuzuyu kesmemen için yalvarıyorum. Al hayvanı dedi korkan kasap. Al senin olsun, bedavadan veriyorum. Gör işte yaptığın mucize değil de nedir? Kuzuyu sırtından indirdi. Francesco onu kucağına alıp Jacopa kardeşe armağan etti. Derler ki o gün bugün hayvan yanından ayrılmamış. Hatta o da kiliseye gidiyor, ikon önünde başkaları gibi diz çöküyormuş. Francesco'nun bütün hayatı kapalı duran gözlerinin önünden geçiyordu. Issız kutsal dağ Alvernia yeniden hayalinde yükseliverdi. Çarmıha gerili İsa, beş dişli yıldırım gibi üstüne bir kez daha düşer gibi olduğunda yürekler parçalayıcı bir çığlık attı. Rabbim ben bir hırsızım, çarmıha gerilen bir hırsız, beni sağına al. Akşama doğru vasiyetini bildirdi ve gözlerini açtı. Leo kardeş dedi tatlı tatlı bakarak, sana çok eziyet çektirdim yavrum. Seni pek yordum. Rabbimiz için yazdığımız ilahiye şu sözleri de eklemem doğru olur. Övgü sana Rabbim küçük kuzu için. Tanrı'nın küçük arslanı Leo kardeş için. Söz dinler, sabırlıdır. O da benimle birlikte tırmandı yokuşu. Ne var ki o benden daha değerli Rabbim. Çünkü nice kez doğayla savaşıp üstün gelmiştir ona.